Ayrım 12, sayfa 100. Yıl 1925. 1 Ocak 1925, 31 Aralık 1925. Dipnot, 1925 yılı. Şeyh Said isyanına ve Musul sorununa rağmen 1925'te büyüme hızı %12.9 olacak. Mucize sürüyor. İlk Başbakanlık binası hizmete girer. Bugün Maliye Bakanlığı. Meclis Ankara'da bir hukuk mektebi açılmasını kabul eder. İkinci dönem tutanak dergisi 14. cilt sayfa 283. Reşat Nuri Güntekin'in Dudaktan Kalbe romanı yayımlanır. Edirne Müzesi açılır. Etnografya Müzesi'nin temeli atılır 25 Eylül 1925. Eski Ankara için Heusler firmasına, Yenişehir için Karl Lörç'e kent planı yaptırılır. Kent planlamada ilk adımlar. Sıhhiye'den Kocatepe'ye doğru uzanan alanda ilk sosyal konutların yapımına başlanır. Yüksek mühendis Bedri Ölçer basılmamış anılarında Yenişehir'de arsanın dönümünün 60 lira olduğunu belirtiyor. 1. cilt sayfa 68. Tören kıyafetleri hakkında talimatname hazırlanır. Kadın kıyafetleri hakkında herhangi bir yasa, yönetmelik ve benzeri bir şey yoktur. Kadın kıyafetleri 1900 yılından beri değişip çağdaşlaşıyordu. Çarşaf giderek azalacak, bir süre sonra kendiliğinden yok olacaktır. 70'li yıllarda yeniden belirir. Ankara Türk Ocağı'nda Ziya Gökalp anılır. 31 Ekim 1925. İstanbul Üniversitesi'nde İnkılap Tarihi Kürsüsü kurulur. 22 Kasım 1925. Yetkisiz olarak sarık ve ruhani kıyafet taşıyanların cezalandırılmaları hakkında kanun maddesinin kabulü. 30 Kasım 1925. Gazi eşi Mahiyeti ve bazı milletvekilleriyle 1 Ocak 1925 günü yeni bir inceleme gezisine çıktı. Yola çıkmadan önce yetkilileri ve parti yöneticilerini gerici propaganda ve Güneydoğu hakkında dikkatli olmaları için uyarmış, Eğitim Bakanı'na da Avrupa'ya gidecek öğrencilere yollanmak üzere bir mesaj bırakmıştı. Dipnot Avni Doğan, Kurtuluş, Kuruluş ve Sonrası sayfa 164 ve devamı. Saat 17.30'da törende uğurlandı. Eskişehir'e sabah vardılar. Eskişehirliler ile trende birkaç saat sohbet etti. Bütçe ve basın hakkında şöyle dedi. Devletimizin bütçesi bir Amerikalının aile bütçesi kadar. Böyle bir devletin hükümeti hakkında yazılacak yazılarda insaflı olmak dürüstlük gereğidir. Dipnot. Şimdi de kalemlerini ve dillerini cumhuriyeti yıpratmak için kullananlar var. Amaçları ne acaba? Saltanat, hilafet, şeriata uygun anayasa mı geri gelecek? Bu mümkün olabilir mi? Bu bir zamanların din devleti Osmanlı'yı diriltmeye yeltenmek olur. Bu niteliklerinden dolayı Osmanlı'nın sonunun ölüm olduğunu ilkokul çocukları bile biliyor. Öyleyse cumhuriyeti niçin yıpratmaya çalışıyorlar? Bunun için neden gerçekleri değiştiriyorlar? Bunun kime ne yararı olacak? 3 Ocak günü Konya'ya geldiler. Samsun-Sivas demir yolu çalışması ilerliyordu. Bugün ilk rayların döşeneceği bildirilmişti. Bu güzel haber Gazi'yi çok sevindirdi. Bir telgrafla başarılar diledi. Konya'da 10 gün kaldılar. Gazi başta okullar birçok yeri ziyaret etti. Yeni ordu komutanı Fahrettin Altay ile birkaç kez konuştu. İrticanın yer altına indiği, kendine özgü yöntemlerle sürekli çalıştığı anlaşılıyordu. Bu süre içinde eskiden yaptığı gibi küçük bir deftere günlük notlar tutmaya başladı. Yurt sorunlarıyla ilgili düşüncelerini kaydetti. Dipnot. Notlar için Atatürk'ün bütün eserleri 17. cilt sayfa 143, 148, 149, 152. Bazı notları. Vatani ve milli meselelerde yürürken fikri ve fiili kusur ve noksanlarımızı görüp iyi niyetle ihtar edenlerden memnun ve müteşekkir kalırız. Biz keyfi hareket etmeyiz, müstebit asla değiliz. Hayatımız bütün faaliyetimiz memleket işlerinde keyfi ve müstebitçe hareket edenlere karşı mücadele ile geçmiştir. İstanbul basını için. Bilerek veya bilmeyerek yabancı kaynakların ilhamına kapılanlar vardır. Bunlar fikirleriyle, kalemleriyle, sözleriyle toplumsal birliğimizi zaafa düşürebilecek faaliyetlerde bulunuyorlar. Birkaç tarih kitabı almıştı yanına. Boş kaldıkça onları okuyor, çiziyor, önemli bulduğu yerlerin yanına işaretler koyuyordu. Eskiden beri tarihe merakı vardı. Tarih bilgisinin çok büyük yararını görmüştü. Türk milletinin tarih içindeki yerinin çok önemli olduğunu seziyordu. Bu sezgisini doğrulayan, genişleten, bilgiye çeviren kitaplardan büyük heyecan duymaktaydı. Son gün Ankara'ya gelip de kendisini ziyaret etmiş olan Abdi Develi köylü, Hüseyin Ağa'yı eşiyle birlikte ziyaret etti. Bütün mahalle evin önüne toplanmıştı. Hacı Hüseyin Ağa'nın iki odalı küçük bir evi vardı. Ağa'nın bir oğlu köydeydi. İki oğlu şehit olmuştu. Gazi'yi, eşini, birlikte gelen yöneticileri ve gazetecileri heyecanla karşıladı. ''Paşa çok büyüksün. Bizler gibi fukaranın kalbini almak için fakir evimize geldin. Zahmet ettin. Bütün kalbimiz seni misafir etmeye layık değil. Bizim noksanlarımızı görme.'' Latife Hanım'a döndü. ''Var ol kızım, Allah size uzun ömürler versin.'' İçeri girdiler. Küçük, temiz, düzenli, aydınlık oda kilimlerle kaplıydı. Bir sedir ve yer minderleri vardı. Gazi sedirin bir ucuna bağdaş kurarak oturdu. Sedirin öbür ucuna Latife Hanım oturdu. Gazi aralarına ağanın yaşlı, güler yüzlü hanımını aldı. Hüseyin Ağa ile misafirler, ordu komutanı, vali, belediye başkanı ve benzerleri yer minderlerine oturdular. Ayran, kahve içildi, sohbet uzadı. Hüseyin Ağa mahalleye bir okul yapılmasını istedi, Gazi söz verdi. Vakit gecikmişti, dışarı çıktılar. Evin önü daha kalabalıklaşmıştı. Kadınlar Gazi'nin elini omuzlarını öpüyor, sarılıyor, dokunmaya çalışıyor, sevinçten ağlaşıyorlardı. Yaşlı bir kadın, "Biz de şehit anasıyız," dedi. "Sizi gördük ya, bundan sonra ölsek de gözümüz açık gitmez. Allah size uzun ömürler versin." Bu içten sevgi Gazi'nin de gözlerini yaşarttı. Dipnot: Atatürk'ün bütün eserleri 17. cilt sayfa 156-162. Konyalı Sadi Efendi'nin Berlin Üniversitesi'nde biyoloji öğrenimi yapması uygun görülmüş, bileti ve yollu yollanmıştı. Berlin'e trenle gidecekti. Akşam Sirkeci Garı'na geldi. Çantasını kompartımanına yerleştirdi, perona inerek gezinmeye başladı. Heyecan, kuşku ve korku içindeydi. İlk kez yurt dışına çıkacaktı. Ya bursunu zamanında yollamazlarsa, ya kendisini unuturlarsa, ya başarılı olamazsa. Heyecanı yüzünden kuşkusu ve korkusu o kadar yoğunlaştı ki gitmekten caydı, kompartımana girip çantasını aldı. Gardan çıkacağı sırada bir posta dağıtıcısının adını bağırdığını duydu. "Mahmut Sadi! Mahmut Sadi! Telgrafım var!" Postacıya koşup "benim," dedi, telgrafı aldı. Herkesle vedalaşmıştı. Kendisine telgraf çekecek kimse yoktu. Telgrafı büyük bir merakla açtı. Başı döndü. Eğitim Bakanı Türkiye Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın mesajını iletiyordu. "Sizleri birer kıvılcım olarak yolluyorum. Alev olarak geri dönmelisiniz." Kuşkusundan, korkusundan utandı. Kendi kendine "şimdi gel de gitme, git de çalışma, dön de bu ülke için canını verme," dedi. Trene binip yerine kuruldu. Birkaç öğrencinin yola çıkışını izleyip mesaj yollayan bir önderin yurttaşı olmanın ne büyük bir talih olduğunu düşündü. Biraz sonra Berlin'e gidecek ikinci öğrenci de geldi, tren hareket etti. 20 kıvılcım öğrenci ertesi gün gemiyle Marsilya'ya, oradan Paris'e gideceklerdi. Dipnot: M. Sadi Irmak diyor ki, "Çok başarılı oldum. Ülkeme alev olarak döndüm. Önce İstanbul Üniversitesi Genel ve Meşeri Fizyoloji Enstitüsü'nü kurdum. Kürsü başkanı oldum. Daha sonra ülkemin başbakanlığını yaptım. Ben kim miyim? İki satırlık bir telgrafın yarattığı bilim adamı, Ordinarius Profesör Doktor Sadi Irmak'ım." Gazi 13 Ocak 1925'te Adana'ya geçti. Açılmasını istediği kurslardan biri Adana'da açılmıştı. Öğretmen ve okur yazar sayısı o kadar azdı ki bu kısa kursları bitirenler ilkokul öğretmenliği yapacaklardı. Eğitim bu aşamadaydı. Bu kursa katılan Lütfiye Kışlalı'yı kilise atayacaklardı. Daha 14 yaşındaydı ama öğretmenlerine iyi bir öğretmen olacağı güvenini vermişti. Gazi Adana'dan sonra Tarsus'ta, Mersin'de, Silifke'de incelemelerde bulundu. İlgilileri ve halkı dinledi. Uyarıcı, aydınlatıcı, yol gösterici konuşmalarını sürdürdü. Taşucu'nun Tekir köyünden yarısı bataklık bir araziyi örnek çiftlik yapmak için satın aldı. Halk adını Gazi Çiftliği koydu. Dipnot: Atatürk'ün Silifke'li şoförü Sadık Kutlu, bataklığın kurutulduğunu, çevreye çok yararlı olan çalışmalar yapıldığını, Atatürk'ün çiftliğinin tümünü ya da bir bölümünü köylülere, köylü başına 15 dönüm dağıttığını anlatıyor. Nazmi Kal, Atatürk'le yaşadıklarını anlattılar. Sayfa 144 ve devamı. 19 Ocak 1925 günü meclis yol mükellefiyeti yani yükümlülüğü kanununu kabul etti. Köyü nahiyeye, nahiyeyi ilçeye bağlayan hemen hiç esaslı yol yoktu. Hepsi patikaydı, ayak iziydi. Bu ihtiyacın tümünü devletin karşılayabilmesi de imkansızdı. Köy yolları için millete başvuruldu. Çıkarılan yol kanununa göre öğrenciler ile silah altında olanlar, mağluller, 6'dan fazla çocuğu olanlar dışında kalan 18-60 yaşları arasındaki bütün erkekler yılda 6-12 gün yol yapımında çalışacak ya da karşılığı olan yol vergisini ödeyecekti. Toplanan vergi yalnız yollara harcanacaktı. Köylülerin çoğu işi angarya olarak görmedi. Tarlada çalışmaktan farkı yoktu. Biraz terleyeceklerdi elbette. Bazı köylerde zorunlu olmadıkları halde kadınlar da çalışmaya katıldılar. Askerlik yapmış olanlara yol yapım işi o çocuk oyuncağı gibi gelecekti. Bunlar derin siperler açmış gazilerdi. Yolun önemini savaş içinde bir yerden bir yere giderken, hele topları götürürken anlamışlardı. Yol işi kutlu bir işti. Birçok nahiye müdürü, öğretmen, mühendis, fen memuru, kaymakam, vali, halkı heveslendirmeyi, teşvik etmeyi iyi başarmışlardı. Yaşadıkça vatana hizmet bitmez. Yılda en fazla 12 gün. Nedir bu? Uygarlık askerliği. 1926 yılına kadar şaşırtıcı bir sonuç alınacak, 27.850 kilometre köy yolu açılacak, onarılacak, düzeltilecekti. Bu çalışma sürüp gidecektir. Dipnot, Metin Aydoğan, Türkiye Üzerine Notlar 1923-2005, sayfa 73. Gazi ve eşi 2 Şubat günü Ankara'ya döndü. Gazi halkın ilgisi, gençlerin uyanıklığı, bazı sorunların çözülmesi ya da çözümü için çalışılması, ticaretteki ufak da olsa canlanma nedeniyle Ankara'ya oldukça memnun dönmüştü. Aldığı yeni bilgiler neşesini kaçırdı. Başbakanla mecliste buluştu. Toplantıya Adalet Bakanı Mahmut Esat Bey de katıldı. Gazi hemen konuya girdi. Yeni partinin kuruluşunu memnunlukla karşıladığımı açıklamıştım. Bir yandan da ülkemizin şartları ve kurucuların deneysizlikleri yüzünden başımızın ağrıyacağından da çekiniyordum. Yazık ki haklı çıktım. Birçok saltanatçı, hilafetçi, din aktörü ve ayrılıkçı yeni partide toplanıyor. Gizli çalışıyorlardı. Yeni partiye güvenerek, onu perde olarak kullanarak açığa çıktılar. Halkı cumhuriyet karşıtı söylentilerle zehirlemeye başlamışlar. İstanbul'da bazı mütareke dönemi artı gazetelerde bu asılsız rezil iddiaları memlekete yayıyor, milletin emeğini ve kurtuluş ümidimizi boşa çıkarmak istiyorlar. Siz de duymuşsunuzdur, bunlar hiç utanmadan dinsiz olduğumuzu, dinin elden gitmekte olduğunu yayıyorlarmış. Camileri yıkacakmışız, Kur'an'ı yasaklayacakmışız. Mahmut Esat Bey söze karıştı. Patronalı Haliller, Kabakçı Mustafa'lar, Derviş Vahdediler de böyle dini bahane edip halkı ayaklandırmış, imparatorluğu yatalak etmişlerdi. Bizim halkımız dindardır. Bu sözlerin yalan olduğunu anlamazsa haklı olarak tepki gösterir. Bu tehlikeli duruma bir çare bulmalıyız. Fethi Bey, sizler Malta'dayken biz burada yalnız düşmanlarla boğuşmadık. Bu gibi yalanları uyduran hainler ve bu kuyruklu yalanlara kanan gafillerle, saf dillerle de mücadele zorunda kaldık. Çok zor günler yaşadık. Hainlerimizin ve gafillerimizin çok olduğunu unutmayın. Daha tam bir millet olamadık. Düzenleri bozulanların faaliyete geçmek için fırsat kolladıklarını kestirmemek için çok saf olmak gerek. Yeni partinin yöneticilerini uyarın lütfen. Hepsi bilir ki bizim dinle de, dindarla da hiçbir sorunumuz yok. Olamaz, olmayacak da. Ama din tüccarlarına, din aktörlerine, yobazlara, ikiyüzlülere, üfürükçülere yüz vermesinler. Oy uğruna dini siyasete alet etmek isteyenlere göz yummasınlar. Yalancılara fırsat tanımasınlar. Bunu kesinlikle rica ediyorum. Birlik ve cumhuriyet pahasına siyaset olmaz. Partilerini paravan olarak kullananlara karşı kesin önlemler alsınlar. Yobazlık iyi niyetle bile okşanmaya gelmez. Kabarıp azar. Dipnot, Nutuk, 2. cilt sayfa 333. Atatürk Nutuk'ta diyor ki, Bunların Fethi Bey hükümeti zamanında bizzat Fethi Bey vasıtasıyla kendilerine partilerinin muzır ve isyan ve irticayı teşvik edici mahiyette olduğu bildirildiği zaman olsun, hakikati anlamaları ve görmeleri lazım gelmez miydi? Nutuk 2. cilt sayfa 333. Muhafız taburu komutanı İsmail Hakkı Bey birkaç gün için İstanbul'a gitmek istiyordu. Gazi'den izin alıp trenle İstanbul'a gitti, akrabalarını gördü, rahatladı. Sonra aklına koyduğunu yaptı. Bahçe kapıda kabalak diken Andelip Efendi'yi buldu. Dipnot: 1. Dünya Savaşı'nda askerlerin ve subayların giydiği kalınca bezden yapılma, enveriye de denilen başlık. Bazı askerler milli mücadele sırasında da bu başlıkları giymişlerdir. Andelip Efendi, bana 20 tane vizyer, yani kasket önündeki güneşlik yapacaksın, çıt çıtlı olacak. İstediğimiz zaman kabalaklarımıza, kalpaklarımıza takıp çıkarabilelim. Andelip Efendi geleneğe aykırı diye korktu, zorlukla ikna oldu. İsmail Hakkı Bey ertesi gün çıt çıtlı 20 vizyer ile çıt çıtların karşılıklarını aldı, Ankara'ya döndü. Dipnot: İsmail Hakkı Tekçe, Muhafızı Atatürk'ü anlatıyor, sayfa 42-45. Fethi Bey Ali Fuat Paşa'ya görüşmek istediğini bildirmişti. Meclisteki başbakan odasında bir araya geldiler. Fethi Bey durumu nazikçe özetledikten sonra Gazi'nin kesin ricasını Terakkiperver Cumhuriyet Partisi Genel Sekreteri Ali Fuat Paşa'ya iletti. Ali Fuat Paşa'nın bu önemli ve dostça uyarıyı dikkate alacağını ümit etmişti. Öyle olmadı. Ali Fuat Paşa şiddetle itiraz etti. Bunlar Gazi Paşa'nın etrafını sarmış olan asalakların, koyu particilerin, yaranmak isteyen polislerin yakıştırmaları, uydurmaları, iftiraları. Biz partimize tamamıyla hakimiz. Doğuda da batıda da kaygı duyulmasını gerektiren hiçbir olay, durum, sorun yok. Hükümeti yanıltıyorlar. Oysa Şeyh Said isyanının patlamasına birkaç gün vardı. Dipnot: Ali Fuat Cebesoy'un yanıtı anılarından yararlanarak oluşturulmuştur. İsmail Hakkı Bey Gazi'ye döndüğünü bildirdi. Diktirdiği vizyeri bir an önce göstermek istiyordu ama cesaret edemiyordu. Gazi bir şey olduğunu anladı. ''Bana bak çocuk, sende bir şey var, nedir söyle bakayım.'' ''Efendim, memleketimiz batıya daha yakın olduğu halde hala kalpakla, kabalakla, fesle, sarıkla, takkeyle dolaşıp duruyoruz. Halbuki İran, Afgan ordularında şapka giyiyorlar. Ben de İstanbul'da kabalağıma göre bir vizyer yaptırdım.'' ''Nerede bu vizyerli kabalağın?'' ''Dışarıda.'' ''Haydi git giy gel.'' İsmail Hakkı Bey koştu. Vizyer taktığı kabalağı giyip geldi. Gazi Paşa'yı selamladı. ''Sonra?'' İsmail Hakkı Bey sonra ne yapacağını düşünmüştü. Bütün tabur vizyerlerini takacak ve Ankara'da bir yürüyüş yapacaklardı. Düşüncesini anlattı. Gazi güldü. ''Peki, bildiğin gibi yap.'' İsmail Hakkı Bey ilk olarak vizyerleri ve çıt çıtların karşılıklarını Yaver Rüsuhi Bey'e ve bazı subay arkadaşlarına dağıttı. Muhafız taburundaki subayların kalpaklarının önüne çıt çıtların karşılıklarını diktirdi. Vizyerleri taktılar. Çok güzel oldu. Hiçbiri yadırgamadı. Vizyerle selam vermek daha fiyakalı oluyordu. Ara sıra şehre inerken vizyerleri takın. Gözler alışmaya başlasın. Muhafız taburu subaylarının kalpaklarına zaman zaman vizyer taktıklarını Kazım Karabekir Paşa fark etti. Orduda şapkaya geçilecekti galiba. Bunun yararlı olduğunu bildiği için memnun oldu. Meclis önünde karşılaştığı subayın selamına sevgiyle karşılık verdi. Milli Savunma Bakanlığı'nı da üstlenmiş olan Başbakan Fethi Bey ise görür görmez vizyer takılmasını yasakladı. Gösteri yürüyüşü suya düştü. Dipnot: Kazım Karabekir Günlükler 2. cilt sayfa 943. İsmail Hakkı Tekçe, Muhafızı Atatürk'ü anlatıyor, sayfa 44. Bu sıralarda İstanbul Belediyesi basında çıkan istekleri, halkın da bu isteği desteklemesi üzerine Gazi'nin bir heykelini yaptırmaya karar vermişti. Gazi heykel sanatının başlaması için kendi heykelinin uygun bir başlangıç olduğunu düşünerek izin verdi. Heykelci olarak Avusturyalı Heinrich Krippel seçilmişti. Sanatçı birkaç kez Ankara'ya gelerek Gazi ile görüşecek, çalışmalar yapacak, İstanbul'un bu girişimi Konya Belediyesi'ni de harekete geçirecekti. Şeyh Said Efendi, Kürtler arasında sevilip sayılan Sünni, Şafii, Nakşibendi tarikatından bir şeyhti. Elazığ'a bağlı Paloluydu. Kardeşleri 10 çocuğu vardı. Binbaşı Kasım'ın bacanağıydı. Büyük sürüleri bulunuyordu. Çevredeki meralardan yararlanmak için Erzurum'un Hınıs ilçesine göçmüşlerdi. Şeyh Efendi gizli Kürt İstiklal Cemiyeti yöneticileriyle konuşmuş, önce üye 1924 yazında da bu cemiyetin başkanı olmuştu. Sürülerini satmak için yazları yol üzerindeki köylere uğraya uğraya Halep'e iniyordu. Halep'te İngilizlerin ve Fransızların desteklediği Kürtçülükle ilgili örgütler vardı. Son zamanlarda oğlu Ali Rıza İstanbul'da Seyit Abdülkadir Bey'le birkaç kez görüşmüş, geri dönmüştü. İkinci oğlu Halep'e gidip gelmişti. Bir ayaklanmanın hesapları, hazırlıkları yapılmaktaydı. En geç Mayıs'ta harekete geçmek için karar alınmıştı. Hava yumuşarsa en iyi tarih Nevruz'du, 21 Mart. Şeyh Said Efendi özellikle dini duygularla bu hareketi desteklemekteydi. Devlet saltanatı halifeliği Din İşleri Bakanlığı'nı kaldırmıştı. Dini mahkemeleri, medreseleri kapatmıştı. İçkiyi serbest bırakmıştı. Gazeteler kadınların yüzlerini açtığını, çarşafları çıkardığını yazıyorlardı. Din elden gidiyordu. Erzurum'dan Genç, yani Bingöl iline gelmişti. Kaç zamandır Genç ve çevresinde atlı olarak köyden köye dolaşarak ağalarla, şeyhlerle toplanıyor, hükümet aleyhine vaaz veriyor, halkı isyana hazırlıyordu. Din elden gidiyor, ben elimden gelse bizzat dövüşmeye başlar, dinin yükselmesine gayret ederim. Müritlerinizi, adamlarınızı din için savaşmaya hazırlayın. Aksakallı şeyhin sözleri dinleyenleri heyecanlandırıyordu. Din elden gidiyorsa durmak olur muydu? Güneydoğulu birçok şeyhe de haber yollanmıştı. Onlar da tekkelerinde, zaviyelerinde müritlerine isyan duyguları aşıklamaktaydı. Dipnot, dinde bilgisizlik öyle verimli bir ortamdır ki ne ekilse yeşerir. Bugünlerde hükümeti aşar vergisi uğraştırıyordu. Çağ dışı bir vergiydi. Mültezimler eliyle toplanıyordu. Bu ilkel sistem birçok haksızlığa, hatta zulme yol açmaktaydı. Ama bütçenin beşte birini bu vergi sağlıyordu, %21.3. Tek kuruşun bile önemli olduğu bir dönemde bu vergiyi kaldırmaya karar vermek çok zordu. Ne var ki bu zulme göz yummak artık imkansız olmuştu. Hükümet Cumhurbaşkanı'nın ve konuyu bilen milletvekillerinin desteğiyle kaybı göze aldı ve bir kanun tasarısı hazırladı. Tasarı mültezimler eliyle toplanan aşar vergisini kaldırıyor, mültezimlerin köylüye yaptığı zulmü de sona erdiriyordu. Bu ciddi bir devrimdi. Kanun tasarısı meclise sunuldu, alkışlarla kabul edilecekti. Dipnot: mültezim vergi toplamayı yüklenen özel kişiye denir. Topladığı verginin bir bölümü kendine kalıyor. Ne kadar vergi toplarsa kazancı o kadar çok oluyor. Bu verginin toplanış tarzı yüzyıllardan beri çiftçiler için bir faciaydı. Meclis isyan sıkışıklığına rağmen 17 Şubat 1924 günü aşar vergisinin kaldırılmasını kabul eder. Yerine getirilen toprak mahsulleri vergisi küçük toprak sahibi köylüyü rahatlatacak muafiyetler tanıyordu. Mültezimlik yapanlar ise bu kazanç kapısının kapanmasından dolayı bu kanundan memnun olmazlar. Hükümete düşman kesilirler. Bazı tekkelere de aşardan pay ayrılıyordu. 9 Şubat günü milli mücadele kahramanı Ardahan milletvekili Deli Halit Kars'ı alan paşa meclis koridorunda kavgaya dönüşen bir tartışma sonunda vurulur, ağır yaralanır. 14 Şubat'ta ölür. Olay kaza olarak değerlendirilir. Bilgi için Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi, Cilt 3, sayfa 103 ve devamı. İsmail Hakkı Tekçe, Muhafızı Atatürk'ü anlatıyor, sayfa 49 ve devamı. Kazım Özalp, Atatürk'ten Hatıralar, sayfa 33-35. 12 Şubat 1925 günü Şeyh Said Efendi, kalabalık atlılarla birlikte Piran nahiyesine geldi. Atlıların hepsi silahlıydı. Şeyh beyaz atı, kınalı beyaz sakalı, rastıklı kaşı, sürmeli gözleri, sarığı ve cübbesiyle heybetli ve etkili görünüyordu. Tekbirlerle karşılandı. Kardeşi Şeyh Abdurrahim'in evine indi. Adamlarını köylüler misafir etti. Yakın köylerden şeyhler, ağalar geldi. Uzun uzun konuştular, bahara az kalmıştı. Nevruz'la birlikte isyanı başlatacaklardı. Hava yumuşamazsa bir ay daha beklenebilirdi. Şimdi hava soğuk, her yan kar beyazdı. Kış bu yıl çok sert geçiyordu. Sabah tartışma sesleriyle uyandılar. Şeyh Said Efendi ile birlikte gelen atlılar arasında kaçak katiller ve asker kaçakları varmış. Nahiyenin jandarması bunları almaya gelmişti. Jandarmaların başında bir üsteğmenle bir teğmen vardı. Şeyh Said Efendi çok korktu. Hazırlıkları öğrenip kendisini tutuklamaya geldiklerini sanmıştı. Üsteğmen kaçakları almaya kararlı görünüyordu. Jandarmalar kaçakların sığındığı evi sarmışlardı. Tartışma uzadı, hava gerginleşti. Şeyh Abdurrahim kaçakları saklandıkları evden dışarı çıkartacağını söyledi. Askerler inanarak evden uzaklaştılar. Bu anı bekleyen Şeyh Abdurrahim adamlarına jandarmaların üzerine ateş açtırdı. Biri öldü, birkaçı yaralandı, subayları ve nahiye müdürünü yakalattı. Dipnot: Doktor Nuri Dersim'in Şeyh Abdurrahim'in subayları ve erleri öldürttüğünü yazıyor. Sayfa 184. Jandarma müfrezesinin gelişini Şeyh Said'i tutuklamak ya da kışkırtarak isyanı başlattırmak diye anlatan web siteleri var. Olayın gelişimi bu iddiaların doğru olmadığını kanıtlıyor. Şeyh Said isyanı 13 Şubat 1925 Cuma sabahı böyle başladı. Artık olayı örtbas etmenin imkanı yoktu. Silah atılmış, kan akmıştı. 2 yıldır hazırlanan isyan bu olay yüzünden düşünülen tarihten önce daha kış sürerken patlak vermiş oldu. Şeyh Said Efendi olayın geç duyulmasını sağlamak ve hareketin başlamadan bastırılmasını önlemek için telgraf ve jandarma telefon tellerini kestirdi. Anlaştığı aşiretlere isyanın başladığını duyurdu. Yolladığı bildirileri Emirül Mücahid'in Muhammed Said Nakşibendi diye imzalamıştı. Sadece bu hat bile etkiliydi. Darahine o zamanlar genç adını taşıyan Bingöl ilinin merkez ilçesiydi. Darahine'ye gitmek üzere silahlı 300 atlı ile birlikte öğleden sonra Piran'dan hareket etti. İsyanın geçici merkezi olarak Darahine'yi seçmişti. Alınan vergiler ve esirler Darahine'de toplanacaktı. Dipnot: O tarihte bu bölgedeki iller sonraki adları ve statüleri. Dersim sonra Tunceli, Ergani şimdi Diyarbakır'ın ilçesi, Genç şimdi Bingöl ilinin ilçesi, Çapakçur Bingöl ilinin merkez ilçesi yapıldı ve adı da Bingöl'e çevrildi. Siverek şimdi Şanlıurfa'nın ilçesi. Yolda isyana hazır olan aşiret kuvvetleri Şeyh Said Efendi'ye katılmaya başladılar. Daha o gece Şeyh Said Efendi gelmeden önce Darahine hapishanesindeki mahkumları kurtarmak için silahlı bir girişimde bulunuldu, genç valisi durumu Ankara'ya bildirdi. Dipnot: Şeyh Said'in genç ili içindeki yolculukları, temasları dikkati çekmiş, genç valisinden nedeni sorulmuştu. Genç valisi İsmail Hakkı Bey şöyle yanıtlamıştı: Şeyh Said her sene olduğu gibi bu sene de Palu'da bulunan ecdadının mezarını ziyarete geliyor, asayişi bozacak bir durum yoktur. İstiklal Mahkemesi İsmail Hakkı Bey'i ihmalleri nedeniyle 1 yıl hapse mahkum edecektir. Devlet hizmetinden de çıkarılır. Metin Toker, Şeyh Said ve İsyanı, sayfa 42. Ergün Aybars, İstiklal Mahkemeleri, sayfa 325. Kürt hareketini ve propaganda yapan kişinin kimliğini haber veren öğretmen Mehmet Zeki Bey'i Çapakçur Kaymakamlığı iftira ettiği için meslekten çıkarmış. Ayrıca Çapakçur Mahkemesi, hakim Arap asıllı, 5 Şubat günü iftira suçundan dolayı 3 ay hapse mahkum etmiştir. Mehmet Zeki Bey isyancılar tarafından hapishanede bir iddiaya göre de hapisten çıkınca sokakta öldürülür. İsyan mahkeme kararından 8 gün sonra başlayacaktır. B. Cemal, Şeyh Said İsyanı, sayfa 29, Uğur Mumcu, Kürt İslam Ayaklanması, sayfa 66-205. İstiklal Mahkemesi Çapakçur Kaymakamına 15 yıl hapis cezası verecek, Çapakçur'un Arap hakimini de sınır dışı edecektir. Ergün Aybars, İstiklal Mahkemeleri, sayfa 325. Ehil, çalışkan, uyanık, adil yöneticilerin azlığı Osmanlı Devleti içinde, Cumhuriyet yönetimi içinde, halk içinde sorun ve talihsizlik olmuştur. Bu da neydi? Ergani Valiliği olay ve yeri hakkında biraz bilgi edinmişti. Bu bilgiye dayanılarak Piran'a doğru Binbaşı İbrahim'in komutasında 2 süvari bölüğü yola çıkarıldı. Olayı bastırmak ve eşkıyaları yakalamak için bu müfrezenin yeterli olacağını düşünüyorlardı. Yanıldıklarını kısa zamanda anlayacaklardı. Ordu barış düzenine geçtiği için birliklerdeki asker sayısı az, askerin çoğu da daha acemiydi. İngilizlerle bir savaş olasılığına karşı güney sınırına 2 piyade, 2 süvari, 4 tümen yerleştirilmişti. Bunlar da alay ve taburlar halinde araziye göre birçok noktaya dağıtılmıştı. İsyan bölgesinde hiçbir askeri birlik yoktu. Yalnız ilçelerde ve bazı nahiyelerde küçük jandarma birlikleri bulunuyordu. Dipnot: En yakın birlik Bitlis'teki 1 piyade alayıydı.